Tasarım Mekanı'na hoş geldiniz. Bugün çok kıymetli bir konuğum var. Neslihan Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle kuantum beslenme üzerine konuşacağız. Hatta şey diyorsunuz, midenizi değil hücrelerinizi besleyin diyorsunuz. Bu konuya değineceğiz. Ama öncesinde kısaca sizi bir tanıyor olsak.
Merhaba, çok mutlu oldum davetiniz için. Çok sağ olun. Ben diyetisyen Neslihan Öztürk Aktepe. Ben Adanalı çiftçi bir ailenin 6 çocuğunun 6.sıyım. Küçük bir yerde büyüdüm, bir ilçede ve çok hayaller kurdum. Oradan çıkıp çok farklı şeyler yapmak için. Hayaller de neydi? Babamın dizlerinde oturup radyo dinlemek ve Diya Kartürk, ama bunu dinlerken içinde kendim konuşuyormuş gibi hayaller. İşte televizyon geldiğinde evimize, herkes hayranlıkla izlerken televizyonu, bu televizyonun içinde ben konuşayım gibi hayallerim vardı. Sonra üniversiteyi kazandım. Çok şükür ki hayallerim üniversiteyi kazandıktan sonra bir bir gerçekleşmeye başladı. Bir satış pazarlama tecrübem var. Benim aşk olarak nitelendirdiğim bir çalışma hayatıdır. Ardından kendi mesleğimi yapmaya başladım. Ve mesleğimi yaparken her şeye aşkla bakınca dedim ki aşk tadında diyet kitabı olmalı. Diyet aşk tadında olursa nasıl olur? Öyle bir kitap hazırladım, basıldı. Şu anda bütün yayın evlerinde bulabilirsiniz aşk tadında diyet adlı kitabımı. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü destekçilerinden birisiyim. Ayrıca Gıda Hattı Bilim Kurulu üyelerinden birisiyim. Bunun dışında birçok gazetede, dergide ve ana haber bültenlerinde de sıklıkla bana rastlayabilirsiniz.
Evet, gördüm, böyle konuşmalar yapıyorsunuz falan. Hayalleriniz gerçek olmuş gibi. Ne güzel.
Çok şükür.
Buradan da konuşuyorsunuz. Umarım o duyguyu hissediyorsunuzdur.
Çok net.
Ne güzel. Peki şimdi biz tabii diyet konusuna girmeden önce bir obeziteden falan bahsedelim. Oradan başlayalım. Ben size sordum ne konuşalım. Çok da bilmiyorum çünkü bu konuları. Öyle obeziteden gireceğiz. Obezite oranlarından, obezite nedir, oradan mı başlarsınız? Siz buyurun, ben ona göre devam ederken merak ettiklerimi soruyor olayım.
Tabii. Şimdi obezite her zaman konuşulması gereken bir konu. Çünkü Türkiye'de de dünyada da rakamlar yani öyle böyle arttı.
Evet.
Türkiye 80 milyonluk nüfusunun 20 milyonu obez ve aşırı kilolu insanlardan oluşuyor. Yani Türkiye için çok ciddi böyle sinyaller, hani zil mi deriz artık her ne diyorsak diyelim, bütün hepsi dın dın dın dın dın çalıyor. Biz bu rakamları yani çocuk ve kadın obezitesindeki bu kadar hızlı artışı, bilhassa erkekler biraz daha aşağıda, 2050 yılında gelir diye bekliyorduk. Yani nüfusunun %50 oranına ulaşmasından bahsediyorum. Fakat o kadar hızlı ilerliyor ki 2030 yılında biz bu rakamlara ulaşacakmışız gibi görünüyor. Dünyada 1 milyar insan, yani 1-2 hafta oldu daha bu rakamlar açıklanalı. 1 milyar insan, düşünebiliyor musunuz? Obez. Biz Avrupa'da en obez ülke seçildik Türkiye olarak.
Wow.
Aynı zamanda sadece obez değil, obeziteye bağlı olarak gelişen işte kalp hastalıkları, diyabet, kanser, bu tarz hastalıklarda da zaten Avrupa'da bir numaradayız. Hız açısından baktığımızda da yani obezitenin görülme hızı, yayılma hızı dünyada Amerika'dan sonra Türkiye'ye geliyor hız olarak baktığımızda. Çok hızlı bir artışımız
var. Peki bunun sebebi
var.
olarak ne görüyorsunuz?
Bir, hareketsiziz. Artık Türkiye'de her evde bırakın bir arabayı, en az iki araba. Yani eskiden obezite zengin hastalığı olarak görülürdü. Yani çok yemek yemeye bağlı olarak. Şimdi gerçekten geçim güçlüğü çeken fakir hastalığı şeklinde dönüştü. Ama şimdi böyle olunca daha çok karbonhidrat tüketimi var. Mesela doyabilmek için makarna yapıyor, yanına ekmek alıyor. Ekmek de beyaz unlu ekmekler, daha ekonomik olduğu için onları alıyor. Yanına mesela patates yemeği yapıyor. Patatesin yanına pilav
Hepsi
yapıyor.
karbonhidrat.
Tabii. Yani protein alımı zorlaştıkça ulaşmak karbonhidratlardan çok fazla gidiyor. Ama sadece bu da değil, dediğim gibi hareket yok. Yani biz eskiden birçok yere, mesela ben öğrenciyken Ankara'ya geldim. Her yere yürüyerek giderdik. Yani çok daha uzak mesafelere biz otobüs, dolmuş falan kullanırdık. Eskiden metro falan yoktu tabii. Son yıllarda Türkiye'de metro geldi. Ama şimdi baktığımda küçücük şehirlerde bile yürüme mesafesi, yürüsen 15 dakikada gideceğin yerlere, herkes arabayla, otobüsle, dolmuşla gidiyor.
Maalesef.
Tabii harcadığımız enerji azaldığı için bu bağı kuramıyoruz. Beslenme şekli, fast gıdaların çok yayılması Türkiye'de. Hepsi böyle harmanlandığı zaman da bizi Avrupa'nın en obez ülkesi şeklinde dönüştürüyor.
Aslında yani siz şimdi Türkiye için söylüyorsunuz ama dediğiniz gibi globde de baktığımızda zaten herhalde aynı sebepler işte hareketsizlik ya da
Tabii
o
tabii.
gıdalar. Yani mesela o dediğiniz fast food gıdalar daha ucuz. Normal sağlıklı bir şey alsanız daha pahalı.
Kesinlikle.
Ya da işlenmiş gıda diye söyleniyor hani. Onlar da etkili sanırım.
Son derece etkili ama kızartmalı fast food gıdaların hayatımıza girmiş olması, yani düşünsenize, bir kap yemek yeseniz, sağlıklı bir yemek, hadi 400, hadi diyelim ki 500 kalori aldınız, pardon. Ama bir fast food aldığınızda patatesiyle, asitli içeceğiyle birlikte bu 750, bazen 1000 kalorileri bile bulabiliyor, seçtiğimiz menüye bağlı olarak. İşte içine bilmem ne sosu ekleniyor, patatesinin üstüne bilmem ne tuzlu, monosodyum glutamatlı bir sürü ne varsa ekleniyor. Yanında o şeyler, ketçaplar, mayonezler kırıla gidiyor. Kocaman mesela asitli içecekler alınıyor. Hep soru şu: atıyorum 1 liraya menünüzü büyütmek ister misiniz? Siz orada 1 liraya aslında sağlığınızı satıyorsunuz. Yani hiç bu açıdan bakılmıyor. Tabii ben meslek olduğu için hemen ona bakarım. Hayır, büyütmek istemiyorum. Yani neden büyüteyim? Zaten çok nadir, hani yenilen bir şey bizim evde. Hani diyelim ki senede bir kez yedik, yani bir şey oldu. Asla büyütmem. Asla asitli içecek kullanmam. Asla. Çünkü benim hayatım kıymetli. Ben onu 1 liraya ya da 10 lira, hani fiyat farkını bile bilmiyorum. Hani o çok eskiden 1 liraydı, şeyinizi büyütmek ister misiniz menünüzü diye sorarlardı. Hayır, sağlığımı 1 liraya satmak istemiyorum.
Çok güzel bir bakış açısı. Yani aslında düşündüğünüzde onlardan kısıp ekonominin de getirdiği sıkıntılar tabii sebep oluyor olabilir ama rahat beslenmek için o zaman doğru beslenmek için hatta uyku mesela uyku meselesinin altını çizmiştiniz. Uykunun beslenmeyle ne gibi bir alakası var? Oraya da değinelim.
Uyku her şeyin temelinde yatıyor. Biz ne zaman ki herkesin elinde cep telefonları, işte şeyler, iPad'ler, herkesin odasında bilgisayar ve televizyon olmaya başladı. Gece uyurken televizyonu açıp uyumaya başladık. İşte uyku kalitesi bozuldu. Ondan sonra obezite de böyle zincirleme gelmeye başladı. Yani nasıl geliyor obezite uyumadığı zaman bir kişi? Bir kere kalitesiz uyuyor. Bölük pörçük. Televizyonun karşısında uyuduğunda uykunun birinci fazı bozuksa, ikinci fazı kesinlikle yatağına da gitmiş olsa bu. Televizyon seyrederken, uyuklamaya çalışırken, o uyuklamadan önce geç saatte çayını, kahvesini de içiyor. Zaten kaliteli bir uyku alması mümkün değil çünkü kafein çok fazla kullanıyor. Sonra susuyor, bir sürü su içiyor. Uykuya gittiğinde sürekli tuvalet ihtiyacıyla, çok kafein tükettiği için, hatta tabii alkol, sigara kullanıyorsa, hani bunları seyrederken uyaran olduğu için uyuyabilmesi çok mümkün değil. Şimdi bu uyumuyor ya, melatonin hormonu daha az salgılandığından bu sefer stres hormonu, kortizol artıyor. Kortizol arttığı andan itibaren zaten sabah kalktığında insülin hormonu artık artmış demektir. Yani çünkü ikisi birbirini tetikler. Bu sefer dolaylı olarak leptin dediğimiz Kortizolün artmasına bağlı topluluk hormonu azalmaya başlıyor. Yani ona karşı ilerleyen dönemlerde bir direnç bile geliştirir. Bu sefer uyumamış olduğumuz gecenin ertesi günü, diyeyim ben size, bir karbonhidrat isteğiyle uyanıyoruz. Önce çok fazla iştahımız yok diyoruz. Bir yorgunluk, bir bitkinlik. Diyoruz ki bol bol çay kahve tüketeyim ki bir ayılayım. Ayılma, bir kendine gelme cümleleri bu sefer dolaşıyor. Suyu daha az içiyor. Daha çok karbonhidrat tüketimine başlıyor. Ya bugün bir tatlı yiyesim var, bir pasta yiyesim var. Şöyle bir pilav mı yapsak, şöyle bir makarna mı yapsak? Söylemleri yapılan klinik çalışma diyor ki 385 kalori uyumadığınız gecenin ertesinde alırsınız. Vücudunuz size bunu bir şekilde aldırtır diyor. O yüzden de obezite uykuyla birlikte çok tetikleniyor. Mesela bana gelen danışanlardan bir gece önce uyumamış olan birisi ben dün gece hiç uyumadım diyorsa ah diyorum çok kötü gelmişsin. Şimdi vücudunun ağlayışını biz cihazla birlikte test edeceğiz. İnanamazsınız Münevver Hanım o çıkan sonuçları. Yani metabolizma yerle bir olmuş gibi. Yani atıyorum birisinin metabolizma hızı normalde 1400 ise 1350'lerde 1320'lerde falan çıkıyor. Ayrıca vücut o kadar ödemli, o kadar yağlanmış bir şekilde kendini çıkartıyor ki direkt sabah nokta atışı ben gelen kişilerde bu ölçümü yapıyorum uyumadım dediğimde.
Bu cihaz nasıl bir şey?
Bizim
Kan testi
diyetisyenlerin
falan değil.
kullandığı vücut analizi yapıyoruz. İşte kas, yağ, kemik oranı nedir? Ne kadar ödemi var? Hangi bölgelere vücut yağı dağılmış? Metabolik yaşı ne kadardır gibi böyle detaylı analiz yaptığımız hemen hemen bütün diyetisyenlerin kullandığı bir cihazdır.
Peki aslında yani şey demek istiyorsunuz. Uykuyu kaliteli uyumak için öncesine biraz dikkat etmek lazım. Hani o işte televizyon,
Kesinlikle.
telefon öncesinde bırakmak ya da hani hep belki duymuşlardır sarkadiyen dedikleri günün ışıklarıyla beraber hani ışık varken yemek, ışık gittiğinde artık yemeği bırakmak gibi ya da işte yatmadan kaç 3-4 saat önce mi diyorsunuz bırakın?
Şimdi biz de çok değişmeye başladık bilmiyorum. Yani klinik çalışmalar çıktıkça mesela eskiden yatmadan 2 saat öncesinde bırakın diyorduk. İşte 6 öğün yemek yemek, 7 öğün hani ara öğünlerle birlikte en iyi klinik çalışmalar onlarla ilgili olduğu için hep bunları savunuyorduk. Fakat son yıllarda şu ortaya çıktı ki bir kere çok fazla yemek yemek doğru değil. Aralıklı oruç ya klinik çalışma sonuçları çıktıkça, yayınlandıkça biraz aç kalmak gerekiyor. Ne kadar aç kalıyorsanız, tabii bunun da bir dozu var. Bir kere klinik çalışmaya katılıyorsun. Bunu da bir kavramak gerekli. Yani saat 12'ye kadar aç bekliyor, saat 6'da yiyor. Ya illaki sizin vücudunuz, ritminiz buna çok uygun değilse siz onu saat 10'da yaparsınız, 11'de yaparsınız. Akşam 6 değil de iş gereği de saat 7'de yiyorsanız o aralıkta minnacık bir ara öğün yaparsınız. Ya da sabah kalktığınızda minicik bir ara öğünle başlarsınız. Sonra kahvaltı yaparsınız ama birbirine çok yakın olmayacak. Dikkat edeceği şey bu. Bunlara dikkat ettiği takdirde hem beslenmesi çok iyi olur. Hem de obeziteyle ilgili hiçbir sorun yaşamaz. Yani biz saat 7 aslında altın kural gibi bir şey olmaya başladı. Saat 7'den sonra yemek yemeyin. Saat en fazla hani çok daha büyük şehirlerde yaşayanlar, hani iş gereği mesela İstanbul'da yaşayanlar çok fazla 7'de yiyemeyebiliyor. Çünkü trafik çok yoğun biliyorsunuz. Diyorum ki onlar da saat en geç 8 ama bu işin gerçekten sağlıklı olmak istiyorsanız, sağlıklı yaşamak istiyorsanız, sonrasında kilo problemim olmasını istiyorsanız saat 6 süperdir, 7 candır ama hani çok olmuyor diyelim. Gerçekçi program yapacaksak 8'i geçmeyin. 8'den sonra yenen yemek vücuda hiç yaramıyor.
Okay. Bir şey soracağım. Dediniz ya bu iki yemek arası bir aralık olsun. O aralık saati ne kadar?
Şöyle, öğünler arası bir kere bir 4 saat olması gerekiyor.
4 saat. Okay.
Yani ona göre bir şey yapacak, yemek saatini belirleyecek. Ama derse ki ben hiçbir şekilde elim ayağım kesilmiyor. Yani benim insülin direncim yok, diyabetim yok, sürekli kullandığım ilaçlarım yok. Çünkü o ilaçlara göre de ayarlamak gerekiyor. Yani mesela reaktif hipoglisemisi var. Yani onun çok uzun saatler böyle aç kalması çok mümkün değil. Yani o nedenle hani ilk başta söylediğim, siz klinik çalışmaya katılmıyorsunuz. Kendi bedeninizin ritmine göre bu işi ayarlayın. Çünkü vücut strese girdikçe bir sürü hastalığı beraberinde getiriyor.
Çok doğru bir şey söylüyorsunuz. Çünkü biz de hani koçlukta deriz ya, minik adımlarla ilerlemek çok kıymetli. Mesela
Tabii.
diyelim o aralığı işte 2 saatte biliyorsanız 2 saat 15 dakikaya çıkarıp sonra 2,5 saate çıkarıp 3 saate çıkarıp yani böyle yavaş yavaş belki vücuda alıştıra alıştıra
Tabii.
o düzene
Çok
girmek daha
çok
kıymetli
baş
olabilir.
ağrısı oluyor. Yani eli ayağı titriyor, kan şekeri darmadağın oluyor. Ne işte aralıklı oruç yaptım. Ya aralıklı oruç yap da aralıklı orucu kendine göre belirle.
Evet.
Yani dergide yayınlanmayacaksın sonuçta sen. Kendi
Doğru.
sağlığından sorumlusun.
Evet. Ama şey de çok güzel bir şey söylediniz. Yani ne kadar az yersek aslında o kadar kıymetli. Hem aldığımız besinler sağlıksız dahi olsa az vücudumuza girdiğimizde ona göre az hani proses oluyor ve daha az yıpranıyor oluyoruz diye düşünüyorum. Bir de o verdiğiniz en az 4 saat aralık şeyle mi alakalı, işte midede eriyecek, bağırsaktan geçecek falan, o
Tabii.
süre değil
Kan
mi?
şekerinin yani sürekli insülin salgılamamak gerekiyor. Mideden sindirilecek, bağırsaklara geçecek. Çünkü yediğimiz besinlerin ne olduğu da önemli. Çok hızlı geçenler mideden bağırsaklara kan şekerini çok hızlı yükseltiyorlar. Yani biraz posalı tüketmek gerekli. Yani nedir? İşte 4 saat ara verdi, hatta 5 saat. Küçük bir ara öğün yaptı. Hani dayanamıyorum diyen birisi için. Bir 4-5 saat daha ara verip sonra tekrar bir şey yiyebilir. Ama genellikle böyle başlayan kişilerde vücudundaki kan şekeri dengesini o kadar korumaya başlıyor ki yani bir 21 gün sonra ya da bir 28 gün sonra diyor ki ya gel biz bunu ben hazırım. Arayı da kaldıralım. Artık eskisi gibi bakmıyorum bu işe diyor. Bunun hazır olması gerekli.
Evet.
Yani zihnen ve bedenen yıpranmaması için
Evet.
tamam diyorum. Okey, mantıklı bir saat seçelim. Denemeyle başlayalım. Bu saatlerde. Sonra ama diyorum hani en geç saat 8. Hani 6, 7 süper. Sonra benim meşhur lafım dükkan kapalı.
Güzelmiş. Dükkanı kapatıyoruz. Peki burada
Dükkanı kapatmak gerekli.
bağırsak beyin diye bahsedilen bir konu var. O bu işin neresinde?
Bazıları diyor ki birinci beyin, bazıları diyor ki genel bir hani kanı ikinci beyin, bence birinci beyin. Yani bizim gerçek beynimizin doğru düzgün bir fonksiyonu yok ki. Görmüyor, koklamıyor, bir şey yapmıyor. Ama müthiş bir hafıza var. Biz bağırsaklarımız tarafından yönetiliyoruz. Ben diyorum ki başkan, komutan bağırsaklar. O ne derse o olur. Çünkü mesela tatlı yemiyorsunuz, şeker hiç kullanmıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben tatlandırıcı en doğalından aldım diyorsunuz bir de. Ya bağırsaklara gittiği anda bağırsaklar şöyle bakıyor. Bunun bir şeker tadı var. Ben bunu yutmadım. Şeker yemiş diyor. Ve bir anda sizin insülin seviyenizi artırmaya başlıyor. O yüzden çok büyük marifetleri vardır. Onunla dost geçinmek gerekiyor. Yani siz sürekli ishal misiniz? Sürekli kavak mısınız? İşte bunlar bir sürü hastalığı beraberinde getirir. Yani bağırsak florası bozuksa bilin ki diyabet yatkınlığınız artar. Bağırsak floramız kötüyse kolesterolle ilgili, kalp hastalıkları ile ilgili bir sürü sorun yaşarsınız. Bağırsak ve floranız kötüyse, Alzheimer, demans bunların görünme oranını da artırırsınız. Yani bağırsaklar, her şey orada yaklaşık 1,5 kiloluk bir bakteri topluluğu var. Bu bakteri topluluğuyla iyi geçinmek gerekiyor. Yani ama bazı insanlar var Münevver Hanım, bağırsakları gerçekten yani ilahi bir güçle mükemmel yaratılmış. O kişilerin hiçbir şey yapmaması gerekiyor. Yani probiyotik her ne yapıyorsa, nasıl besleniyorsa, nasıl yaşıyorsa o yaşantıya devam etmeli. Ama bu kişilerde eğer antibiyotik kullanıyorsa, yani steroid, yani antiinflamatuar dediğimiz non-steroidler, onları kullanıyorsa, mide koruyucu kullanıyorsa, antidepresan kullanıyorsa, mutlaka bunları kullanırken bir dışarıdan probiyotik, yani canlı bakteri alması gerekiyor. Çünkü biz probiyotik besinlerle her ne kadar beslensek de ki beslenmeliyiz, mide asitinden geçip bağırsaklara giderken o şeyler, canlı bakteriler canlılığını kaybediyor. Çok azıcık bir miktar kalıyor. Bu kalanlar da çok savaşçı zaten. Yani gerçekten çok kaliteliler ama orada o kadar çok böyle bakteri topluluğu var ki bizim oraya bir destek olmamız gerekiyor. O yüzden hastalıklardan korunmak istiyorsanız, ruhsal sağlığınız yerinde olsun istiyorsanız, çünkü serotonin salgısı da bir miktar oradan yapılıyor. O yüzden bağırsak floranıza çok iyi bakın çünkü komutan o.
Peki bir şey diyeceğim. Hani doğuştan böyle çok iyi olan bağırsaklar var dediniz ya, onu nereden anlıyorsunuz? Yani kilo ile ilişkili bir şey mi söylediniz yoksa?
Şöyle bir kere ağız kokusuyla ilgili sorun yaşamazlar. Artı normal dışkılamaları vardır. Yani biz ona da hani bakarız. Annem çok güler bana. Ben böyle online görüşmeler ya da hani danışanları takip ederken annem bir gün dedi ki, sen dedi seni üniversiteye gönderdik dedi. Hani okuttuk kızımız üniversite mezunu diyordu. Milletin şeyini konuşup duruyorsun sen burada dedi.
Güzelmiş.
Yani o kadar önemli ki. Hatta ben bununla ilgili video da çekmiştim. Yani klozette sifonu çekmeden önce mutlaka ne yaptığınıza, kokusuna, rengine, şekline
Bakacağız.
bakmak zorundasınız Münevver Hanım. Yani hasta
Tamam.
olmak istemiyorsanız, sağlıklı bir bağırsak floranızın olduğunu bilmek istiyorsanız o sifon bakmadan çekilmeyecek.
O zaman bu soruyu sormam lazım. Diyelim baktık. Nasıl görünmesi gerekiyor?
Bir kere bizim hocaların anlatımı şöyledir. Yılan gibi olması gerekiyor. Kokusunun kötü olmaması gerekiyor. Yani çok kötü kokulu ve sürekli olarak bu şekildeyse o zaman floranız bozulmaya başlamıştır. Tabii ki bazı besinler vardır. Hani böyle işte karnabahar, brokoli, kuru baklagil tarzı besinler. Onlar birazcık yaratabilir ama hani dev boyutta bir koku da yaratmazlar. Öyle söyleyeyim ben size. Renk olarak da kahverengi, yani koyu kahverengi olması gerekiyor. Çok koyu kahverengi değil. Ama hani yeşil mi sarı mı bunlara bir bakmak gerekti. Böyle keçi pisliği gibi mi yoksa kesik kesik mi nedir? Yani her şeyi bilmeniz gerekiyor. Konu nereden nereye geldi?
Ama yok, doğru söylüyorsunuz. Yani hatta bunun daha ilerisini ben bazı makalelerde ve videolarda duymuştum. Oradan kendinize bakteri çıkartılıp daha sonrasında hap olarak kullanılabileceğine
Evet,
dair. Ya da böyle
aynen
şeyler var mı,
öyle.
yapılıyor mu
Tabii
bilmiyorum.
tabii tabii. Yani bir yemediğimiz bu kaldı diye hani hep konuşurduk. Eskiler bize hep böyle söylerdi. Bir bunu beceremedik, bir bu kaldı falan diye artık onu da
Neyse,
yediriyorlar.
üzülmesinler, artık sırada o var
Evet.
diyormuşuz.
Yani sağlıklı kişilerin bağırsak florasından örnek alıp dışkısından daha doğrusu Sağlıksız olan kişiye önce aile fertlerinden bakıyorlar. Uygun sağlıklı bir şeyi var mı, dışkılaması var mı diye test ediyorlar. Onu bazen o örnekleri getirip bağırsaklarına işlem yapılıyor. Orada floranın toparlamasını bekliyorlar. Bazen de bu dışkıyı alıp sağlıklı olanı kapsül şekline getirip işte yutturuyorlar. Orada yemiş oluyoruz biz.
Peki bir şey soracağım. Dediniz ki bu hani bağırsak florası çok önemli ve böyle dıştan almamız gerekiyor dediniz ya canlı bakterileri.
Evet.
Ve bir kısmı mesela midede gidiyor. O zaman en güçlü mesela midede gitmeyecek neler olabilir bağırsağa kadar dayanacak?
Kefir çok güzel.
Kefir, okey.
Kefir muhteşem bir şey. Mesela turşu çok güzel bir besin. Tarhana çok güzel bir besin. Yani bunları kullanabiliyorlar. Yoğurt çok güzel bir besin. Yani kendileri mayalıyorlarsa gerçekten çok iyi. Diyelim ki hani laktozla ilgili intolerans meselesi var. O zaman laktozsuz sütle yapsınlar. Yani bitkisel sütlerle yapsınlar.
Yoğurt
Mayalama
oluyor mu
tekniklerine
öyle de?
dikkat etsinler. Tabii, oluyor. Yani diğerleri kadar böyle hani taş gibi bir yoğurt yapamazlar ama yine de yaparlar. Tabii önemli olan kişinin daha sağlıklı, daha mutlu olması.
Doğru. Peki böyle bazen süt tozu falan koyuyorlar koyulaştırmak için. Onları öneriyor
Yok,
musunuz?
hayır, hiç sıfır.
Değil mi?
Yani süt tozu yani bir sürü işlemden geçiyor. Yani boşu boşuna süt içtim gibi bir şeye kapılmasınlar. Öyle bir şey yok yani süt tozunda.
Ya zaten hani yoğurt tutmuyorsa bile hani cıvık bile olsa önemli olan oradaki bakteri hani ayran gibi de yapıp
Tabii
atmıyor.
tabii ayran
Haşlayabilirsin
yapar. Ya
illa. Hani çok
zaten bu
sert
işi
bir yoğurt elde
yapanlar
etmeye gerek yok
şeye
herhalde.
çok alışık biliyor musunuz? Yani dışarıda satılan yoğurtlar gibi hani kesilebilecek yoğurt olmayacağını biliyorlar. Ama benim bir arkadaşım muhteşem yoğurt.
Evet, bazı insan gerçekten güzel yapıyor. Ben makinesini bile almıştım. Makinesi vardı burada. O da bayağı insanın sabır testi gibiydi. Ondan da vazgeçtim. Ama dediğiniz gibi tutmasa da yani tam tutmasa da cıvık olsun yani öyle oluyor. Onu da dediğim gibi ayran gibi kullanılabilir
Evet.
sonuçta.
Tabii ki.
Doğru söylüyorsunuz. Peki şimdi dedi ki mideyi doyurmayın o zaman. Hücreleri doyurun dediğiniz kısma geçsek. Orada nasıl oluyor? Ne
Şimdi
kastediyorsunuz?
mitokondrileri beslemek lazım. Mitokondriler vücudun enerji ocakları diye hani bütün kitaplarda tarif vardır. Yani mitokondriler canlı değilse, biz ona bakmıyorsak zaten sağlıklı olmamız, hayatta kalabilmemiz çok mümkün değil. O yüzden hücreleri yani mitokondrileri beslemek lazım. Çünkü bunlar enerji üretiyor ya. Bazı insanlar çok sinir bozucudur biliyorsunuz. Yer yer kilo almaz. Bu ne ya filan deriz. Tamam, ben de 20 kilo verdiğim için hani ben de yesem ailecek hepimiz kilo almaya yatkın insanlarız. Bizim onlar kadar iyi çalışan mitokondrilerimiz. Onlar daha çok enerji üretiyor. Yani o yüzden gözümüz gibi bakmamız gerekiyor mitokondrilere. Bir kere benim bakışım biraz daha farklı. Yani biz mesela diyelim ki şu bir elma olarak düşünelim. Ya aslında bu elma değil. Biz bunu duyu organlarımızla işte gördük, algıladık, baktık. Hafıza diyor ki tamam biraz da kendim sandıktan bilgi çıkarttım. Diyor ki bu bir elma. Bu şuna yarar. İçinde vitaminler, mineraller bunlardır, bunlardır, bunlardır. Ya bu sadece enerji biliyor musunuz? Biz güneşin enerjisini yiyoruz aslında. Mevzu bu. Bizim nasıl gördüğümüzün aslında hiçbir önemi yok. Sadece elma yiyorum diyoruz. Vücut o kadar iyi çalışan bir makine ki hafızadan çıkartıyor, bilgileri alıyor, harmanlıyor. Aslında göz de doğru düzgün görmüyor biliyorsunuz. 15-20 görüyor. Sonra hafızasından onları çıkartıyor. Yani biz de diyoruz ki bunu gördüm. Göz gördü, gönül sevdi. Ya alakası yok. Güneşin besinlerin içinde oraya verdiği biz enerjiyi yedik. Güneş enerjisi yedik. Hepsi bundan ibaret. Ne kadar çok güneş enerjisi, o kadar büyük sağlık demek. O kadar iyi çalışan mitokondriler demek. Mevzu sadece buradan geçer, aslında bu kadar basittir. Mesela bakarım ya, güneş enerjisi en çok alanlar en koyu renkli sebze ve meyvelerdir. Şekline göre seçiyoruz biz. Ya biz niye şekline göre seçeriz ki bunu? Ne kadar koyuysa o kadar çok güneş enerjisi almıştır. E, güneş enerjisi yediğimize göre daha iyi enerji almak lazım. Mesela siyah, mavi, mor renkte olanlar en güçlü antioksidanlar. Antioksidan da zaten bir besinin güneş enerjisini çekme kapasitesi gibi açıklayayım ben size. Ne kadar çok güneş enerjisi almışsa o kadar iyi antioksidan. Mavi, mor, siyahlar en güçlüler. Mesela en koyu kırmızılar en güçlüler. En koyu sarı turuncular en güçlüler. En koyu yeşil yapraklılar en güçlü. Hep bu
Ben hiç bu
şekilde.
açıdan bakmamıştık gerçekten. Hani antioksidan diyorlar işte, o da
Ya
meyveleri var,
antioksidanın
onları yiyin
tanımı
falan.
zaten güneş enerjisini çekme kapasitesi.
Öyle mi?
Hani
İlk kez
ne
duyuyorum
kadar
ben bunu. Tam antioksidan olarak
yani
biliyoruz ama neden hani o dediğiniz gibi hücreye nasıl etki ediyor? Gerçekten çok fazla güneş enerjisi içine barındırdığı için o
evet,
zaman.
güneş enerjisi her şey. Biz yani gözlük, güneş gözlüğü bile takmayın diyorum ben. Her yere güneş gözlüğüyle gezenler obez olur. Niye? Çünkü gözde %30 topluk hormonu gözde bulunuyor.
O zaman acıktığımızda mesela gidip güneşe baksak doyar mıyız diyorsunuz?
Güneşe bir bakmak gerekiyor zaten. En azından bir yarım saat şöyle bir bakmak gerekli. Yani epifiz açısından da çok önemli. Akşam
Ya onu
nasıl
ben
uyuyacağımız
yapıyordum,
açısından.
duymuştum. Özellikle doğduğunuz saatin güneşinde, mesela ben de öğleden sonra doğduğum için böyle çıkıp gözümü kapatıp hani tam özellikle alnıma getirmeye çalışıyorum, öyle yapıyorum. Ama hani gözümüzü açıp bakıp
İşte olabildiği kadar gidip açıp bakıp bir gözümüze leptin devreye girsin diye bir bakmak gerek. Yani çok uzun uzun bakmak değil tabii ki. Çünkü cilt kanseri çok arttı. Yani mesela güneş koruyucusuz çıkmak gerekli. Kolları, bacakları, işte yüzü bir güneşletmek gerekiyor. Ama güneş enerjisi, her şey, yediğimiz, içtiğimiz her şey, emin olun, güneş enerjisinden geçiyor. Güneşin verdiği enerji, insan zaten bir enerjiden ibaret. Biz enerjiyi yiyoruz. Bunun başka
Peki bir
hiçbir
şey soracağım.
açıklaması
Annem
yok.
şey yapar. Şimdi siz konuşurken geldi aklıma. Böyle mantarların kapağını şey yapıp ters çevirip güneşe koyardı tepsi içinde.
Mantıklı.
Sonra pişirirdi.
Çok
Yani güneş
mantıklı.
enerjisini içine çekip sonra mı pişiriyordu diye şimdi düşünmeye başladım.
Yani zaten anne doğru yapmış. Yıkamak yerine, çünkü mantarı yıkamak çok yanlış. Oradaki bütün kirleri vup diye içine çekiyor.
Öyle mi?
Suyla birlikte. Tabii ki. Tabii. Ünlü şefleri hiç izlediniz mi? Dikkat edin bundan sonra. Hiçbir zaman mantarı yıkamaz. Mantarı ya kabuğunu soyar, üst katmanını, ya da peçeteyle silerler. Hem lezzetli olmasını istiyorsanız, çünkü içine su çekince lezzetli olmayacak, hem de üstündeki kirlerin içine geçmesini önlemek istiyorsanız yıkamayacaksınız. Mesela yumurtayı da yıkamayacaksınız. Mantarı da yıkamayacaksın. Tabii. Mesela yıkayıp çok temiz kadınlarımız var, biliyorsunuz.
Her şeyi klora basıyoruz. Onu da
Ya of,
sirkeye
yani gerçekten Münevver Hanım, benim konu o kadar geniştir ki, yani biz
Tamam, onu o zaman başka günlerde
akşama kadar bunları konuşabiliriz. Yani yumurtaları yıkayıp koyuyor temiz olsun diye. Ya
konuşalım.
çok hani sıkıntı varsa tam kırmadan önce yıka koy. O porların üstü, o katman yıkayınca açılıyor ve içine giriyor. Su girince ne oluyor? Bakterilerin üreme oranı artıyor. Olmaması gerekli. Mesela tavuklar, etler, bunların da zaten elimize bulaştığı için yıkadıkça, o yüzden yıkamadan kullanılacak gruplar: bir mantar, iki yumurta, üç kırmızı et, dört tavuk.
Tamam. Dediğim gibi bu konulara daha sonra detaylıca sebze meyvelerin saklanması gibi de bir program yaparız eğer vaktiniz olursa. Ama şimdi hücrelerimizi beslemek için o zaman dediğiniz gibi güneş enerjisini en çok almış. O da en koyu, işte yeşilin koyusu, sarının koyusu, kırmızının, morun onları kullanıyor olacağız. Bir de az yiyin
Aynen.
dediniz. Ramazan'dayız bir de biz şu an mesela onunla da alakalı biraz bir şey konuşuyor olsak mesela bu ara hazır mecburen oruç tutuyoruz ve açız ya. Mesela orada ne yapabiliriz?
Şimdi Ramazan'da bir kere ibadet ayı, kilo verme ayı değil.
Doğru.
Yani sağlıklı yaşıyorsanız zaten kilo problemi hiçbir zaman olmaz. Sahura kalkmak gereklidir. İkincisi, mutlaka çok iyi su içmek gerekir. Elektrolit kayıpları, baş ağrısı, keyifsizlik, yani konsantrasyonda zorlanmak gibi şeylere sebebiyet verir. Üçüncü olarak da iftarı mutlaka ikiye bölmek gerekir. Hani minicik bir açılış, bir 15-20 dakika ara vermek, kan şekeri orada dengeye giriyor. Ardından bir ana yemek, hafif de bir tempolu yürüyüş yapıyorsa kişi, aldığı protein oranına dikkat ediyorsa, sahurunda keyifli bir şekilde yapıyorsa,
Şimdi siz böyle anlatınca benim aklıma şey geldi. Biz bir kere bir Pakistanlı aileye iftara davet edilmiştik. Gerçekten kültürler ne kadar farklı onu söyleyeceğim. Bize önceden böyle çok harika bir meyve tabağı getirdiler. Böyle meyve salatası gibi bir şey diyeyim. Her şey var içinde. Ortaya koydular. Meğerse onu önceden yiyorlarmış. Sonra namaz kılınıyormuş. Sonra ana yemek geliyormuş. Ama biz de Allah'ım diyoruz bununla mı doyacağız falan diye düşünmüştük. Şimdi o gelsin size
Ama
anlatırken.
şey de çok yanlış, biliyor musunuz? Yani tabii kültürler, ama o kadar uzun saat açlıkla birlikte karbonhidratla, hem de birkaç çeşit meyve şekeriyle başlıyorsanız kan şekerinizi
Ha,
durduramazsınız.
onlar mesela iyi bir şey yapmış, ikiye bölmüş ama aslında meyveyle
Yanlış.
başlamaları yanlış olmuş.
Tabii.
Okey,
Aynen,
neyle
aynen öyle.
başlayalım o zaman?
Ya şöyle, tabii bizim de adetlerimizde, ya bir zeytin, ya bir, ne bileyim, hani hurma, kayısı falan, bunlarla açılıyor. Fakat ben diyetisyen olarak derim ki, ya öyle değil de, hani ya bir zeytin olsun, yağ grubu, çünkü kan şekerini yükseltme hızı sıfır olarak kabul ederiz. Ya bir ceviz, ya bir badem, hani yağ grubundan. Ya da şöyle bir lokma bir peynir falan alın. Yani onun da çünkü kan şekerini yükseltme hızı sıfır. Ama tabii ki biz ne dersek diyelim, yani Müslüman ülkemiz, Ramazan'da
Her
hani
şeyi yiyoruz.
adetler, tabii, neyse onlarla
Ama bizi
açılır.
dinleyecek olanlar vardır. Mesela diyelim dediğiniz gibi zeytinle ya da bir peynirle açtık. Bir 5-10 dakika mı bekledik? İşte
Yok,
namazdan
hayır.
namaz
Şimdi
kılsın
onu
sonra
böyle
gelsin.
zaten minicik açıp bir iki yudum su içtik. Hem bir kepçe böyle bir çorba, yanına azıcık bir salata. Mümkünse pideden uzak duralım. Bak, ben de dünyaları söylüyorlar bana. Ne demek? Zaten bir tek pideyi Ramazan'da yiyoruz, sen de geliyorsun böyle söylüyorsun falan diye. Çok rahat ederler. O çorba salatayı yedikten sonra bir 15-20 dakika ara verip, sonra ana öğün olarak düşündüğümüz ikinci bölüme geçecek.
Ama orada da gene dediğiniz gibi mesela karbonhidrat falan daha çok değil, böyle protein tarzı gibi mi?
Ya şöyle bir karar vermesi lazım. Yani hani nasıl bir haftalık menü yapacak? Sebze ise bol yoğurt, kefir, birazcık salata olabilir. Yanına biraz pilav ya da hani bir ekmek gibi bir şey alabilir. Protein aldıysa, yani et, balık, tavuk grubundan, o zaman bol salata alır, yanına bir şey almasına gerek yok. Ama kuru baklagil aldıysa, bir ayran, yanına salata alır biraz daha. Bu şekilde bir ayarlama yapar. Yani hangi grubu o gün alacaksa ona göre bir ayarlama yapacak. Yine sürekli olarak hani protein almak değil de zaten kuantum beslenme tekniklerinde bunu da anlatıyorum ben. Yani dünyanın kurtuluşu biraz ılımlı vejeteryan. Hani tam vejeteryanlık değil ama hani Einstein vejeteryanlığa geçtiğimizde dünya kurtulur demiş. Fakat bizim gidişatımız biz öyle hani hepimiz vejeteryan olacağız, vegan. Tövbe haşa olmaz dünyada. Çünkü inanılmaz bir et tüketimi var. Türkiye'de de yine aynı şekilde. Fakat ılımlı vejeteryan dediğimiz bu leksiteryan grupları dünyanın gerçekten kurtuluşu olur. Çok daha az protein grubu tüketimi var. Daha çok sebzeler. Yani Akdeniz diyetiyle de birbirine paralel gidiyor zaten. Hani daha çok eğer et grubunda da balıklar var. Zeytin, zeytinyağı gibi hani böyle kızartma olmayan çok daha fırınlanmış işte sert kabuklu kuru yemişlerin, tam tahılların, kuru baklagilin falan yer aldığı bir beslenme şekli.
Aslında o zaman bu hücre bazında beslenmenin sırlarından biri de o dediğiniz gibi aralıklı orucu o ya da o aralığı uzak tutup uzun tutup ya da işte her hücrenin nefes alabildiği bir aralık bırakmak. Doğru mu anladım ben? Genel olarak bir topluyor
Kesinlikle doğru.
olsak mesela.
Efendim?
Genel olarak bir topluyor olsak çünkü bir sonraki programlarda daha detaylı başka şeylere gireriz
Tabii
belki
ki.
ama.
Şimdi bir çok iyi uyumak gerekiyor. İki, besinleri seçerken ne kadar enerji, hani güneş enerjisi almış buna göre seçmek gerekiyor. Antioksidan kapasitelerini, besinlerin biraz bilmek gerekiyor. Mesela sumak, mesela karanfil. Bunlar çok iyi antioksidanlardır.
Aa,
Bunların hayatımızda
güzel.
olması gerekiyor. Tabii. Yani herkes zerdeçal, herkes tarçın der. Hayır. Karanfil daha fazladır. Sumak en
O
yükseklerden
zaman
bir
burada bir
tanesidir.
soru soracağım çünkü biz akşamları çay içiyoruz, içine karanfil atıyoruz.
Muhteşem.
Yani yeşil çay içiyoruz. Akşamları içmek iyi midir o zaman?
Böyle çok fazla tavsiye etmem. Bir kafein içerdiği için uyku kalitenizi biraz böler yeşil
Ha,
çay.
yok benim uykum hiçbir şey bölmüyor.
O
O konuda
zaman devam edebilirsiniz. Devam edebilirsiniz o
Tamam.
zaman. Hiçbir sorun yok. Geviş getiren hayvanların etlerinden daha çok deniz ürünlerine biraz yönelmek ama daha ılımlı et grubu kullanmak, daha çok kuru baklagil, daha çok sebze kullanarak gitmek gerekli. Tam tahıl, tam buğday grupları hayatımızda olmalı ve ılımlı bir şekilde olmalı. Çünkü gluten intoleransı, laktoz intoleransı ve mısırla ilgili yaşanan o kadar çok sorunlar var ki, o yüzden bunlara çok dikkat etmek
Yani
gerekiyor.
ılımlıdan
Kızartmak,
kastınız hani böyle az yemek gibi bir şey mi? Ne
tabii
kastediyorsunuz?
yani oran olarak azaltmak gerekiyor.
Tamamdır.
Her zaman böyle biz işte buğday ekmeklerini ya da şeyleri hani gluten tüketimi diyeyim ben size. Karbonhidrat tüketimi ayrıca çok yüksek seviyelerde olmamalı. Yani biz karbonhidratı daha çok sebzelerden almalıyız. Kuru baklagilden almalıyız gibi. Bunlar daha sağlıklı bir hale getiriyor. İçtiğimiz su oranı çok önemli. Su içmiyorsak çok zorlanırız. Bunun dışında yani yürüyüş yapmak gerekiyor. Oksijenli ortamda yürümeliyiz. Uyku zaten konuştuk ama epifiz hormonumuza yani beynimizde epifize çok iyi bakmak gerekiyor. Yani böyle hem kuantum beslenme teknikleri açısından hem de ruh gibi dolaşan insanlar olmak istemiyorsak epifiz çok önemli. Çünkü oradan salgılanan hormonlar melatonini, serotonini, DMT hormonu bizim ertesi gün nasıl yaşayacağımızı belirliyor. Mutlu muyuz? Uykulu muyuz? Daha çok karbonhidrat almaya başlamış mıyız? İşte DMT ile birlikte daha böyle hipnotik bir şekilde miyiz? Şimdi biz öyleysek eğer, diyetisyen olarak baktığında sürekli de televizyonla haşır neşiriz. Ben sürekli televizyonda diyorum ki obez olmak istemiyorsanız ekrandan uzaklaşın, ekran karşısında yemek yemeyin.
Evet.
Kilo probleminizi yok etmek istiyor musunuz? O zaman internete girdiğiniz zaman ya da sosyal medyada yemek aramaktan vazgeçin. Önünüze çıktı mı anında oradan hemen kayın. Çünkü algoritmada birkaç saniye siz oraya baktıysanız, eskaza beğeni koyduysanız, yerleri araştırıyorsanız hep önünüze bunlar çıkıyor.
Evet.
Reklamın gücü inanılmazdır. Tat koku sempozyumunda ben bunu anlattım. Siz gördükçe ya da konuştukça bir anda ekrandan koku duymaya başlarsınız. Zaten o da gelecek de hani ilerleyen dönemde. Şu anda o görsel olayda o tadı, o kokuyu alıyorsunuz. Daha çok araştırırsınız. Telefon rehberinizden silin her yeri. Yemek yapan yerleri. Rahat etmek istiyorsanız sosyal medyanızdan onları silin. Bakmayın. Baktıkça önünüze çıkar. Bu 25. kare. Yani reklam, bu filmlerde kullanılanlar. Yani bütün hepsi sizin daha çok fast food tüketmeniz, daha çok karbonhidrat tüketmeniz için kurgulanmıştır. Çünkü çok iyi para kazanılan bir sektördür. Bunların da devamı gelecek mi? Elbette gelecek. O
Yani çok
yüzden
güzel bir
bunlara
şey.
çok özen.
Evet, söylüyorsunuz. Mesela burada altını çizelim. Aslında önemli olan belki de farkında olarak yemek. Çünkü hani o televizyon karşısında yemeler ya da o sadece istemsizce izlediğiniz bir şeylerden kendinizi işte acıkıyor gibi hissetmeniz aslında baktığınız, dolandığınız yerlerle alakalı. Ama yerken farkında olsak, daha yavaş yesek hem daha hızlı doyacağız belki. Değil mi?
Ya şöyle bir şey var. Beynin tokluk merkezinin uyarılması tam olarak şöyle göstereyim. 10-20 dakika. 20 dakikada bir tabak da yiyebilirsiniz. 3 tabak da yiyebilirsiniz.
Doğru.
Benim verdiğim röportajlardan birisiydi. Ekran karşısında yemek çocukları obez yapıyor. Şimdi bir danışanım bana bir gün geldi dedi ki ben dedi reklamlardan CD yaptırdım. Çocuğuma yemek yerken CD'yi koyuyorum karşısına ve bu şekilde çok iyi yemek yediriyorum dedi. Baktım. Yani hani bir sürü şey söylemek istiyorum aslında. Dedim yani hani yapmayın. Çünkü çok hızlı ilerliyor ya.
Evet.
Hem konsantrasyonu da bozuyor çocuk.
Evet.
Yani algılayamıyorlar hiçbir şey, sadece yemeği değil. Bu sefer o hiperaktif çocuklar gelişiyor. Yani konsantre olamayan çocuklar yetişmeye başlıyor. Ve bizler için de böyle çiğnemeden yedik. Daha çok hava yutuyoruz. Bağırsaklarımız sağlıksız. Böyle sifona basıyoruz ya, hani basmadan önce bakıyoruz. Orada yüzen bir sürü besin görüyoruz. Çiğnemeden hepsini yuttuk. Florayı bozmaya başlamışız. Daha çok yağlı, daha çok karbonhidratlı. Şu kadarcık yesek nefsimizi hani kör diyeceğiz. Ama biz orada 20 dakikada televizyon seyrederken ne yediğimizi de fark etmiyoruz. Zaten her şeyi fark etmemeye başlıyoruz. Ondan sonra istenilen de bu mümkün.
Ya çok güzel söylüyorsunuz. Gerçekten çok güzel bir program oldu. Umarım daha gelirsiniz. Başka konuları da konuşuyor oluruz. Ama dediğiniz gibi son o zaman toplayacak olursak her şeyde olduğu gibi burada da bir farkındalıkla aslında yediğimize dikkat etmek en önemlisi.
Aynen öyle. Yani yüksek farkındalık. Bir tane hayatımız var. Bu hayatımızı kaliteli yaşamak gerekiyor. Sürekli kilo al ver döngüsü kardiyak ölüm riskini 3,5 kat artırıyor. Sağlıklı beslensek, sağlıklı yaşasak, mutlu yaşasak zaten kilo problemi olmayacak.
Yani bir de şey
Bu
hani
bundan
bunları
ibaret.
zamanla alıyoruz ya aslında birden vermek de ya da o birden vermeyi beklemek de belki biraz hayalci, hayalperest kalıyor ya da versek de dediğiniz gibi belki de sağlık sorunlarına sebep oluyor ama onu biraz da işte porsiyonları küçülterek Yediklerimize dikkat ederek, yavaş yiyerek, yürüyüşlere başlayarak azıcık azıcık. Daha doğrusu yaptığımız şeyi aslında artık bir rutine dönüştürerek, hayatımızın içinde bir şeye dönüştürmekle alakalı, değil mi? Yoksa dıştan yapılan, hani hep derler ya, spor mesela salonuna üye olunuyor, bir iki kere gidiliyor, bir daha gidilmiyor mesela.
Tabii
Çünkü o
çok
bir rutin
seviyorlar.
değil, yani
Evet.
rutinimiz değil
Yani
mesela.
tabii sürdürülebilir kelimesi
Aynen,
burada
çok güzel bir
devreye giriyor.
kelime.
Bir kere yani hem spor açısından sürdürülebilir olmalı, hem de yaptığınız beslenme programı sürdürülebilir olmalı. Hep yani baştan itibaren söylediğim, siz klinik çalışmada değilsiniz.
Evet, aynen. O yüzden belki
Vücudunuzun
de
geçtiğine
kişisel
göre.
bir bakım, mesela işte diyetisyenlere
Tabii.
gidip kişiye özel. Dediğiniz gibi sizin kendinize özel. Dergiye çıkmayacaksınız siz. Bu bir çalışma değil ama sizi iyi etmemiz için size göre bir şey
Tabii.
planlamamız gerekiyor.
Aynen öyle. Yani bir diyetisyenin kapısını tıklatmak
Evet.
aslında her şeyi çözer. Bir, sürdürülebilir olmalı. İki, en önemli nokta vazgeçmemek. Ben başarısız oldum, yapamadım derler. Hem egzersiz adına hem de beslenme adına. Bunlar bir bütün zaten. Birbirinden ayrılmaz iki parça. Ya başarısız olmak diye bir şey yok mu? Yani kimse kimseyle yarışmıyor. Kendiniz mutlu musunuz, iyi misiniz ona göre bakın. Eğer siz vazgeçtiyseniz başarısız oldunuz aslında. Başarısız değilsiniz.
Evet.
Konu sizin vazgeçmiş ve bırakmış olmanız. Vazgeçmeyip
Evet.
bırakmazsanız, kaldığınız yerden devam edersiniz. Annemin lafı vardır, arkanızdan atlı gelmiyor der. Yine gideceğiniz yere gidersiniz.
Evet. Doğru. O zaman ne diyoruz? Vazgeçmiyoruz. Başarısızlık diye bir şey yok. Tekrar deniyoruz. Çünkü başarı dediğiniz şey tekrar tekrar denemelerin sonucunda elde edilen
Evet.
şey zaten. Bir kere yapıp
Tabii ki.
başarılı olunmuş bir durum yok yani. Onu da
Yok,
bilmek
yok,
gerekiyor.
yok, yok.
Çok teşekkür ederim. Çok güzel şeyler söylediniz.
Ben
İyi
çok
ki de konuk
teşekkür ederim.
geldiniz. Her zaman da gelin. O zaman bugünlük bizden bu kadar olsun. Hoşça kalın.
Görüşürüz. Bay bay.